Ayrım 24.
Sanki bütün bunlar kadının kendi suçuymuş gibi. Biraz yukarıda Muhammed'in kadında yüz güzelliğine ne kadar önem verdiğini ve evlenen erkeklere hoşlandıkları güzel kadınları almaları için ne gibi emirler getirdiğini ve güzel kadını çirkin kadına tercih etmeleri için onları nasıl teşvik ettiğini görmüştük. Bunu yaparken çirkin kadını kocasız bırakmak suretiyle cezalandırmaktan gayrı, dilediğini güzel ve dilediğini çirkin yaratan Tanrı'yı da güç durumlara soktuğuna işaret etmiştik. İşte aynı çelişmeli davranışa, kadının kısırlığı konusunda koyduğu hükümlerle bir başka şekilde yöneldiği anlaşılmaktadır. Çünkü Tanrı'dan geldiğini söylediği emirlere göre çocuk yapmayan kadına yanaşılmamak gerekmektedir ve kısırlık çirkinlikten de daha tiksindirici bir şeydir. O kadar ki esas itibariyle değer verilmemek gerektiğini söylediği zenci kadın eğer döl getiriyor ise kısır olan beyaz kadına tercih edilmelidir. Zira Muhammed şöyle demiştir. Döl getiren siyah kadın doğurmayan beyaz ve güzel kadından daha hayırlıdır. Denecektir ki bu şekilde konuşmuş olmasının nedeni kısırlığı neslin üremesini engelleyen bir kusur şeklinde görmesindendir. Evlilik kuruluşunu esas itibariyle çocuk edinmek ve nesli devam ettirmek ve alemi boş bırakmamak bakımından önemli bildiği için döl getiren kadın tipini önemli saymıştır. Diyelim ki amaç Müslüman nüfusunun artmasıdır. Güzel ama bu amaç tabiatın gadrine uğramış olan kısır kadına karşı haksızlık yapmayı ve onu aşağılatmayı meşru kılmaz ki. Kısır kadını hayırsız saymak ve kocasız bırakmak en hafif deyimiyle gaddarlıktan başka bir şey değildir. Ve böyle bir gaddarlığı yüce ve adil bir Tanrı'ya izafe etmek mümkün değildir. Öte yandan Muhammed'in kısır kadına karşı takındığı bu tutum, sadece kısırlığa karşı duyduğu alerjiden değil, fakat asıl kadına karşı beslediği husumetten gelmelidir. Çünkü eğer kadına kısırlığı karşı husumet duymuş olsaydı, bu takdirde kısır kadına uygun gördüğü kötü muameleyi kısır erkeğe karşı da uygulardı. Yani kısır kadını nasıl aşağılatmış ise ve nasıl evin köşesindeki hasıra benzetmiş ise ve nasıl uzak kalınmak gereken bir yaratık şeklinde tanımlamış ise, kısır erkeği de aynı hakaretlere layık görürdü ve aynı sözleri onun için sarf ederdi. Oysa ki kısır erkekler için küçültücü bir deyim kullanmamış ya da onlarla evlenmeyi yasaklamamıştır. Aksine, erkekliği olmayanların evlenmelerinin müstehap olduğunu bildirmiştir. Nitekim onun bu konudaki sözlerine dayalı olarak Gazali, "Şehveti hazırlayan sebepler gizlidir, bilinemezler. Hatta başında tüy bulunmayan kelin, hacda usulen başına usturayı dolaştırması ve zamanında düşmana karşı celadetli görünmek için tavaf ve sayda yapılan remel ve istibaın bugün sebebi kalmadığı halde yine sünnet olması gibi memsuh, burulmuş kimselerin de evlenmeleri müstehaptır" diyerek kısır erkeklerin evlenmelerinin caiz olduğunu belirtmiştir. Muhammed'in inanışında döl getiren kadının kısır kadına üstün bulunduğu konusuna eğilmişken, bu vesileyle Müslüman ülkelerde çok çocuk yapmanın sakıncalarına ve nüfus patlaması olayına da değinmek yerinde olacaktır. İstatistiklerin gösterdiği odur ki, yeryüzünde doğum oranının yüksek bulunduğu ülkelerin başında İslam ülkeleri gelmektedir. 1977 yılının verilerine göre bu ülkelerde ortalama doğum oranı %3,3'tür. Pakistan, Suriye, Irak gibi yerlerde oran en yüksek, GRR 3,6 ve Türkiye ve Hindiçini gibi ülkelerde en düşük GRR 2,9 kertededir. Oysa ki genel olarak Asya ülkeleri itibariyle oran %2,6 ve Güney ve Orta Amerika kıtası için %2,6'dır. Batı Avrupa ile kıyaslandığında dengesizlik açık olarak göze batar. Çünkü Müslüman ülkelerdeki en düşük oran Avrupa ülkelerindeki en yüksek orandan da yüksek kalmaktadır. Örneğin Türkiye'deki oran %2,9 olduğu halde Yunanistan'da %1,2'dir. Rusya'da nüfusun en fazla artan bölümü Müslüman halkların yaşadığı bölgelerdedir. Bunun nedeni ortadadır. Müslüman kişinin beyni şeriatın evlenip çoğalınız şeklindeki buyruklarıyla ya da evlenmek Resul-i Ekrem'in sevdiği yolda yürümektir. Onun açıkça ifade buyurdukları ve ümmetinin çokluğu ile iftihar etmesi keyfiyetidir şeklindeki hükümlerle şartlandırılmıştır. Evlilikteki amacın mümkün olduğu kadar çok çocuk yapmak, Müslüman nüfusunu artırmak olduğuna inandırılmış Müslüman kadın, ömrünü birbiri ardına gebe kalmakla, dünyaya getirdiği çocuklara bakmakla tüketir. Çoğu kez sağlığını yitirmesi ve gençlenecek bir yaşta çökmesi bundandır. Öte yandan nüfusun büyük bir süratle artması zaten yetersiz bulunan besin kaynaklarının büsbütün kurumasına ve yoksulluğun ve açlığın artmasına neden olmak itibariyle toplum bakımından da olumsuz sonuçlar yaratır. Nüfus artışının felaket doğurucu sonuçlarından endişeye düşenler İslami esaslara yorum ile çözüm bulmaya çalışırlar. İddiaları odur ki İslam'da doğum kontrolünü önleyen bir engel yoktur. Hatta cinsi münasebetten kaçınmayı öngörmesi bakımından İslam dini nüfus patlamasına olanak bırakmamaktadır. Bu gibi iddiaların geçerli bir yönü yoktur. Her ne kadar bazı Müslüman ülkelerde hamile kadının tehlikeye maruz kalması halinde çocuk aldırma olanağına sahip bulunduğu kabul edilse de, İslam'ın doğum kontrolüne ve çocuk düşürmeye yer verdiğini savunmak yalan olur. Aksine, bütün bunları yasaklayan hükümler sevk ettiğini söylemek mümkündür. Gerçekten de nikahı, nesli çoğaltmanın yolu olarak gören ve müminlere, evlenin, çoğalın, zira doğan çocuk düşük de olsa kıyamet günü ben sizin çokluğunuzla iftihar ederim. Meniyi kadının rahmine değil dışarıya akıtmak çocuk öldürmenin bir çeşididir diyen Muhammed'in, doğum kontrolü sistemini öngörmüş olabileceğini ileri sürmek gülünç olur. Öte yandan Kur'an, Müslüman nüfusunun çoğalmasının Tanrı emri olduğunu ve yoksulluk içinde kalınsa bile fazla çocuk yapmanın Tanrı dileği bulunduğunu belirten ayetlerle doludur. Örneğin İsra suresindeki "Çocuklarınızı yoksulluk korkusu ile öldürmeyin" K18 İsra suresi ayet 31 şeklindeki ayet nice örneklerden biridir. Yine bunun gibi Mülk ve Tur surelerindeki "O Allah ki ölümü de hayatı da yarattı" K67 Mülk suresi ayet 2 "Zürriyetlerini onlara ilhak ettik, babalarının amelinden bir şeyi eksiltmedik" K52 Tur suresi ayet 21 şeklindeki hükümlerle kader felsefesini geçerli kılan bir sistemde nüfus patlamasının uygulanamayacağı da yatsınamaz. Bundan dolayıdır ki Müslüman yazarların çoğu İslam dininin doğum kontrolüne cevap vermediğini ve cinsi münasebetten içtinap olasılığına yer verse bile bunun doğum kontrolü anlamına gelmediğini belirtirler. Bir kadın yazar şöyle der: "Seks ilişkisindeki amaç nesli üretmektir. Nesli çoğaltma niyetinin çocuk yapma fiiliyle birleşmesi olumludur. Seks ilişkisi ve zevki bu amacı sağlamaya yönelik bulunduğu takdirde günah olmaktan çıkar. Fakat cinsi münasebet sırf zevk amacına dayalı ise günah niteliğini taşır. Modern doğum kontrolü usulleri ve araçları bu bakımdan İslam'a aykırı şeylerdir. Her şeyin Tanrı iradesine ve dileğine göre oluştuğunu kabul eden şeriatçı zihniyet nüfus patlamasına inanmaz. Bunun içindir ki cinsi münasebet sırasında korunmaya gerek duymaz. Çocuk olmasın diye rahmin dışına boşalmayı ya da başkaca tedbir almayı İslam'a karşı bir davranış sayar. Daha doğrusu korunmayı Tanrı'ya karşı gelmek bulur ve esasen korunma yoluna başvurulsa dahi Tanrı'nın çizdiği kadere karşı gelinemeyeceğini savunur. Bazı yazarlar ise ekonomik ve sınai gelişmenin Müslüman ülkelerde zihniyet değişikliği yaratacağını ve böylece doğum kontrolü bilincinin yerleşeceğini söylerler. Ne var ki tecrübe bu nazariyelerin pek işler olmadığını ortaya vurmuştur. Nitekim Türkiye ve Cezayir ekonomik gelişme sayesinde eşit kertede bulundukları halde doğum artışı Türkiye'de en az, Cezayir'de ise en yüksek noktaya erişmiştir. Esasen bunun başka türlü olmasına da pek olanak yoktur. Müslüman halklar saflı oldukları cinsel inanışları ekonomik avantajlar sistemiyle değiştirmekten kaçındıkları sürece ve örneğin yoksulluğa aldırış etmeyip rızkı veren Tanrı'dır şeklindeki inançlara sarıldıkça farklı bir davranış beklenemez. İnsanların düşünce tarzını değiştiren şeyin maddi yaşam şartları olduğu söylenebilirse de bu nazariyenin Müslüman halklar bakımından geçerli bir yönü olur. Müslüman halklar için yapılacak şey dogmatik kafa yapısını eğitim yolu ile değiştirmektir. Türkiye örneği doğum kontrolünün ekonomik ilaçlarla değil fakat eğitim araçlarıyla sağlanabileceğini göstermektedir. Gerçekten de Müslüman ülkeler içerisinde doğum artışının en az ve en istikrarlı olduğu ülkeler Türkiye ile Endonezya'dır. Kadın nüfusunun en fazla eğitime tabi tutulduğu ülkeler de yine bunlardır. Buna karşılık kadınların eğitimden uzak tutulduğu Müslüman ülkelerde doğum oranı en yüksek kertededir. Türkiye'nin diğer Müslüman ülkelerden bu alanda da üstünlük sağlaması, din ve devlet işlerini birbirinden ayırıp laik eğitime önem vermiş olmasından doğmuştur. 5. Bir kadınla asaleti, soyluluğu için evlenilir. Çok yanlış olarak İslam'ın insanlar arasında soy farkı gözetmediği ve eşitlik ilkesini benimsediği sanılır. Oysa ki bu böyle değildir ve Muhammed'in yerleştirmiş olduğu hükümlere göre insanlar arası eşitsizlik Tanrı'dan gelme bir şeydir. Bu eşitsizlik Müslüman olanlar ile olmayanlardan başlayıp ırk ve soy kıstasından doğma eşitsizliğe, İbrahim soyunun en üstün olması gibi ya da doğuş esnasına dayalı eşitsizliğe, örneğin köle olarak yaratılanlarla köle olmayanlar gibi ya da cilt rengine dayalı eşitsizliğe. Örneğin bozuk ciltli ya da avraş kişilerin kötü olduklarına dair hükümler gibi. Ve nihayet cinsiyete dayalı eşitsizliğe, örneğin erkeğin kadına üstün olduğu gibi, varıncaya kadar çeşitli nedenlere oturur. Soy farkı konusunda da durum aynıdır, şöyle ki, İslam'ın soy farkı gözetmediğini söyleyenler Muhammed'in sözlerine sarılırlar, örneğin. İnsanlar bir tarağın dişleri gibi birbirine eşittir. Takvaları dışında hiçbir Müslüman bir diğerinden yeğe değildir şeklinde konuştu diye ırk, renk ve soy ayrılığı tanımadığını iddia ederler. Bunu kanıtlamak üzere Zeyd ve Zeynep örneğini gösterirler. Zeyd'i kölelikten kurtarıp kendisine oğul edindiğini ve sonra halasının kızı Zeynep ile evlendirdiğini ve bunu yapmakla soyca birbirinden farklı iki insanı bir çatı altında birleştirdiğini ve böylece o zamanlar Araplar arasında yerleşik bulunan soy farkı inançlarını giderdiğini belirtirler. Oysa ki bütün bunlar gerçek olmaktan uzak şeylerdir. Çünkü Zeyd'i Zeynep ile evlendirmesinin nedeni soy farkı inançlarını değiştirmek için değil, fakat o tarihlerde Hatice ile evli olup, haremine bir başka kadın alma olanağından yoksun bulunmasındandır. Çünkü Zeynep Muhammed'in daha çok önceleri göz koyduğu bir akraba kızı idi. Fakat çeşitli nedenlerle ona sahip çıkamamıştı. Hatice ile evlendikten sonra buna esasen imkan yoktu. Hatice'ye karşı maddi ve manevi bakımdan minnet duyduğu ve esasen Hatice'nin çok kuvvetli bir kişiliğe sahip olup başka bir kadın almasına muvaffakat etmeyeceğini bildiği içindir ki onun ölümüne kadar tek bir eş ile yetinmek zorunda kalmıştır. Zeyd'i Zeynep ile evlendirmiş olmasını soy farkı gözetmediğine kanıt saymak yanlış olur. Çünkü Tanrı'dan geldiğini bildirdiği hükümlerle insan yaşamının her alanında eşitsizliği öngören sistemler getirmiştir. Nice örneklerden, insanların bir kısmına hizmet etsin diye bazılarını derece bakımından üstün halk ettik. K43 Zuhruf Suresi ayet 32. Allah rızık bakımından bir kısmınızı bir kısmınızdan üstün etmiştir. K16 Nahl Suresi ayet 71. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile kendisine verdiğimiz güzel nimetlerden gizlice ve açıkça sarf eden kimseyi misal gösterir. Hiç bunlar eşit olur mu? K16 Nahl Suresi ayet 75 şeklindeki ayetler ve daha nice benzerleri bu sistemin temellerini oluşturur. Eşitsizliği böylesine kutsallaştıran ve köleliği bile doğal sayan bir kimsenin evlenmelerde eşitlik ilkesine önem verdiğini söylemek elbette ki isabetli olmaz. Nitekim nasıl ki nikah olunacak kadında güzellik, varlık, döl getiren cinsten olmak vesaire gibi şartlar öngörmüş ise, bunlardan gayrı bir de asalet, soyluluk unsurunu gerekli görmüştür. Zira soylu kadının kocasına bağlı ve sadık olacağını, iyi hizmet yapacağını söylemiştir. Bundan dolayıdır ki bir kadınla asaleti için evlenilir diye emretmiştir. Her ne kadar kim ki kızını kanı bozuk bir erkeğe verirse ailevi kan safiyetini ihlal eder diyerek sanki erkekler bakımından da soy öğesine parmak basar gibi görünmüş ise de bunu daha ziyade erkeğin kişisel yetenekleri bakımından söylemiştir. Nitekim zalim, fasık, bidat sahibi, İçkici ve kumarcı erkeklere kız verenlerin dine ihanet etmiş ve mahremlik hakkını yerine getirmemiş sayılacaklarını ve kız babalarına kızları hakkında uyanık bulunmalarını söylerken düşündüğü şey, kadının soylu bir erkekle evlenmesi değildir. Öyle olmuş olsa, kadınlara hitaben bir erkekle asaleti için evlenilir derdi. Düşündüğü şey esas itibariyle erkeklerin soylu ve asil aile kızlarıyla evlenmeleri idi. Çünkü dişinin verasetinin ağır basacağını sanmıştır. Nutfenizi, döl suyunu, temiz kaba koyun. Çünkü kan anaya çeker, meniniz için seçmesini bilmelisiniz. Şeklindeki sözleriyle anlatmak istediği bu olmuştur. Bu arada kötü aileleri hedef edinerek, kötü aileden doğan kızla evlenmekten kaçının, çöplükte biten gülden kaçının, evlatlarınızı ahmak kadınların sütleriyle beslemeyin, zira sütün etkisi vardır, gibi öğütler verdiği ve böylece dindar olmayan, iffet ve şeref sahibi sayılmayan ailelerden kaçınılmasını öngördüğü ve kötü bir neslin üremesine mahal bırakmak istemediği söylenebilirse de, bütün bu hususlar aynı zamanda erkek bakımından da söz konusu olabileceğine ve örneğin ahmak erkeğin döl suyundan da ahmak çocuklar çıkabileceğine göre bu konuda erkeğin yararına yönelik bir düşünceye saplandığı ortadadır. Evlenmek isteyen müminlere soylu asalet sahibi kadın almalarını salık verirken, soyluluk ve asalet konusunda Arap kadınlarının diğer milletlerin kadınlarına üstün olduklarını ve Arap kadınları içerisinde de Kureyşli kadınların Arabistan'ın en makbul, en değerli kadın tipi olduklarını hatırlatmaktan geri kalmazdı. Çünkü Kureyşli kadın Muhammed'e göre kocasına bağlı ve sadık kadın tipini temsil eder. Kocasının mallarına mukayyettir, her yönüyle fazilet sahibidir. Ebu Hüreyre'nin rivayetine dayalı bir hadisinde, Kureyş kadınları deveye binen Arap kadınlarının en hayırlısı, en iyi olanıdır. Çocuklarına karşı şefkatli, kocalarına karşı saygılı ve itaatli ve onun mallarına siyanet hususunda dikkatlidir, diye konuşmuştur. Tabii bunu söylerken kadınların en faziletli ve hayırlı olanının alacakargadan farklı bulunmadığı konusundaki sözlerini geri almış değildir. Öte yandan kendi karılarını peygamber karılarıdır diye diğer bütün kadınların üstünde saymıştır. Tabii onları kendisine bağlı ve itaatkar kılmak düşüncesiyle. Söylemeye gerek yoktur ki insanları asalet, soy gibi kıstaslara göre değerler terazisine oturtmak ve soylu bir aileden olmayan kızları ve kadınları kötü olarak damgalamak olumlu bir zihniyete yaraşmaz. Zira bu zihniyet soy unsurunun insanlardan gayrı varlıklarda, örneğin hayvanlarda ya da bitkilerde önem taşıyabileceğini ve nitekim belli bir tohuma göre yetiştirilen atların ya da lahanaların iyi cinsten olabileceğini, oysaki sınırsız bir gelişme olanağında sayılan insan beyninin belli bir aileden gelmekle değil, fakat eğitimle iyi ve faziletli olabileceğini kavrayacak yeterlikten yoksundur. 6. Sen dindar kadını seç ki elin toprak tutsun. Muhammed'e göre evlenebilecek kadında aranması gereken bir nitelik de dindarlıktır. Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre şöyle demiştir: kadın malı, güzelliği, asaleti ve dindarlığı yüzünden nikah edilir. Sen dindar olanı seç ki elin toprak tutsun. Bu sözleriyle kadının erkeğe helal olması için dinine bağlı olmasını ve bağlı olmayan kadınla evlenmenin haram sayılacağını anlatmak istemiştir. Özellikle irtidat eden, yani Müslüman iken başka bir dine geçen ya da kitap ehline mensup bulunmayan, örneğin ateşperest mecusi olan ya da seniye ya da zındıka olan, hiçbir peygambere ve kitaba inanmayan ya da İbahiyye mezhebine bağlı kadınlarla nikah kıyılmasını mutlak olarak yasaklamıştır. Esas itibariyle kadının Müslüman dininden olmasını öngörmüştür. Müslüman erkekler için ehli kitaba dahil bir kadınla evlenmek olanağını tanıdığı halde, Müslüman kadına gayrimüslim bir erkekle evlenme hakkını vermiştir. Ve bunu yaparken iki amaç gütmüştür. Bir yandan kadın ve erkek arasında gözettiği eşitsizlik durumlarını bu alanda da sürdürmek ve diğer yandan kadını erkeğin hizmetlerine sürüklemek. Bakınız nasıl? Daha ilk başlarda ve henüz Mekke'de bulunduğu dönemde Muhammed gerek Müslüman erkeğine ve gerek Müslüman kadınla Tanrı'ya eş koşanlarla ya da Müslüman olmayanlarla evlenmeyi yasaklamıştır. Örneğin Bakara suresine yerleştirdiği 221. ayet şöyle der: ey müminler! müşrik, Allah'a eş koşan ya da gayrimüslim. Kadınları iman etmedikçe nikah etmeyiniz. Ey müminler, müşrik ve gayrimüslim. Erkeklere de onlar iman etmedikçe sizden yani Müslüman bir kız veya kadın nikahlamayınız. K2 Bakara Suresi ayet 221. Üstelik de aynı ayet içerisinde Müslüman bir cariyenin Müslüman olmayan hür kadına mutlak şekilde tercih edilmesini emretmiştir. Fakat daha sonra Medine'ye geçip de oradaki Yahudilerle iyi ilişkiler kurmaya kalkıştığı zaman yukarıdaki yasağı erkekler lehine olacak şekilde değiştirmiştir. Daha doğrusu Müslüman erkeğine ehli kitaba mensup yani Müslüman olmayan kadınlarla, örneğin Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenme olanağını sağlamıştır. Nitekim Maide suresine yerleştirdiği 5. ayet şöyledir. Bugün size sizden önce kitap verilenlerin kadınları helaldir. K5 Maide suresi ayet 5. Görülüyor ki bu izni sadece Müslüman erkeğine vermiştir. Müslüman kadına Müslüman olmayan biriyle velev ki ehli kitaptan olsun evlenme olanağını tanımamıştır. Neden tanımamıştır diye sorulacak olursa, bunun yanıtını yine şeriatçının insan haklarına meydan okuyan mantığında bulmak mümkündür. Devlet ve resmi kuruluşlar aracılığıyla insanlarımıza belletilen bu acayip mantık aynen şöyledir. Aile münasebeti tesisi, ehli kitap kızlarıyla, kadınlarıyla evlenmeye inhisar edip onlarla Müslüman kızlarının ve kadınlarının evlenmelerine müsaade olunmamıştır. Bu husustaki hürmeti asliye sabıkı veçiyle ipka edilmiştir. Çünkü erkekler kadınlar üzerinde durup onları gözetirler. Kavlı şerefine göre İslam aile hukukunda aile riyaseti erkeğe verilmiştir. Bu cihetle Müslüman kadınlarının ve kızlarının gayrimüslimlerle evlenerek onların velayeti altına girmelerine müsaade olunmayıp haram kılınmıştır. Yani kadın kocaya boyun eğmek durumunda bulunduğundan eğer koca Müslüman dininden değil ise ona boyun eğmesi haramdır. Görülüyor ki evliliği ve aile hayatını eşitlik ve insanilik esaslarına dayattığını iddia eden şeriat dini, semavi bir kitaba iman eden bir adamla evlenmeyi kadına haram kılmak suretiyle bu iddiasını ne kerte yapmacık kıldığının farkında değildir. Ne hazindir ki uygarlık ve demokrasi iddialarından geri kalmayan ve Avrupa Birliği'ne girmek için çırpınan Türkiye, devlet aracılığıyla bugün hala bu yukarıdaki mantığı kendi insanlarına dinsel gıda olarak vermektedir. Hristiyan veya Musevi kadınlarla evlenen Müslüman erkekler onları zorla İslam yapamazlar. İddiasına gelince, biraz önce değindiğimiz gibi Muhammed'in yerleştirdiği esaslara göre Müslüman kadın, Müslüman olmayan erkekle evlenemez. Müslüman erkek de evleneceği kadının imanlı olup olmadığını iyice incelemeli ve Muhammed'i peygamber olarak kabul etmeyen, Tanrı'ya eş koşan, kafir ya da kafir karısı olan kadınlarla, meğer ki imana gelmiş olsunlar, asla evlenmemelidir. Çünkü Muhammed Kur'an'a, kafir kadınlarıyla nikahlanmayın, onları nikahınız altında tutmayın. K60 Mümtehine Suresi, ayet 10.